Ayrım 15, Stalingrad siperlerinde Viktor Nekrasov, sayfa 216. 14. Su yerine şarap getirmiş. Saat 3.30'u gösteriyor. Sonra 4'e çeyrek kalayı. 4. Bekliyoruz. 4.30, 5, sessizlik. 6, 7. Gün ışıyor. Beklemeye son veriyoruz. Demek bir gün daha geçecek. Günün ilk yarısında Almanlar bizi havan yağmuruna tuttular. Orta boy ve orta ağırlıkta. Saat 3'te 16 kişiden 12'ye düştük. Dünkü yaralılardan 4'ü öldü. Bence kan zehirlenmesinden. Birinde tetanoz var. Korkunç bir şey. Genç değil, 40 yaşlarında var. Gözümüzün önünde ölüyor. Dumdum kurşunu ile dirseğinin az altından yaralanmış. Tüm korkusu kolunun kesileceğiydi. Savaştan önce tornacıymış. Kolsuz ben ne yaparım deyip duruyordu. Mermi sandığının tahtalarına sarılmış kolunu dizlerinin üstüne koymuş, bakıp bakıp konuşuyordu. Biz kolsuz hiçbir şey yapamayız. Ayağımda olsa bir şey değil, keserler mi? Soran gözleri bir bana, bir Karnahov'a çevriliyordu. Biz onu teselli etmeye çalışıyor, kemiklerin çabuk kaynayacağını, etlerinin iyileşeceğini söylüyorduk. Bak diyorduk, parmaklarını oynatabildiğine göre sinirlerde bir şey yok. Önemli olan sinirlerdir. Bu onu sakinleştirmiş. Hatta tornada yaptığı bir buluşu anlatmaya girişmişti. Ama sonra titremeye başladı. Özellikle yüzünde titremeler arttı. Ağzı korkunç biçimde gerildi. Kasılmalar tüm bedenini sardı. Başını ve ayaklarını yere dayayıp kavis biçimi kıvrıldı, bağırıyordu. Doğrultmamız olanaksızlaştı. Karnahov, bu tetanoz dedi. Bizde sağlık merkezinde biri bundan ölmüştü. 2 saat sonra da öldü. İsmi Fesenko'ymuş, künyesinden öğrendim. Bu adı bir yerden duymuştum ama şimdi anımsayamıyorum. Sonra çıkardım. Bu gece mayın alanında yer kazan 2 erden biriydi. Muhabere erlerinin komutanının nerede olduğunu bir türlü anlatamamışlardı. Barınağımızın üstüne bir tane 120 milimetrelik havan düştü. Teorik olarak barınağın dayanması gerekli. 4 sıra 25'lik kalas ve üstüne örülmüş toprak var. Ama bu teori, pratikte dayanmıyor. Ağır hasar gördüğü için öteki barınağa, yaralıların yanına geçtik. 4 kişiler, başından yaralı olan biri sayıklıyor. Çinko teknelerden söz ediyor, birini çağırıyor. Sonra yine tekneler. Yüzü mum gibi sarı, gözleri sımsıkı kapalı, sanırım o da ölecek. Ölülerimizi gömemiyoruz. Aralıksız çevreye mermiler düşüyor. 1 dakika içinde tam 6 patlama saydım. Arada bir duraklama oluyor ama bu da 6-7 dakikayı geçmiyor. Bu sırada da yalnızca ihtiyaç görebiliyor ve gözcülerin sağ olup olmadıklarını denetliyoruz. İzmaritlerden ve ceplerde kalan kırıklardan yaptığımız son sigarayı da 3 kişi içtik. Ben, Karnahov ve Çumak. Başka tütünümüz yok. Su bitmek üzere. Büyük aksilik termoslardan birine bir mermi parçası çarpmış, delinip aktığını geç fark ettik. Ötekinde bulunan su olsa olsa 10 litre kadar. Yaralılarsa durmadan su istiyor. Onlara su vermek gerekli mi onu da bilmiyorum. Biri karnından yaralı. Ona asla su verilemeyeceğini düşünüyorum. Durmadan yalvarıyor. Bir damla yoldaş değmem, bir damla. Hiç yoksa ağzımı ıslatayım. Kupkuruyum, yanıyorum. İnsan öyle bakıyor ki içim parçalanıyor. Makinelileri kullananlara su gerekli. Saat 3'ten sonra Almanlar yeni bir saldırıya geçtiler. Aralıklarla akşama kadar sürdü. Saldırı, ateş, ateş, saldırı. Son saldırıyı bitkin durumda püskürttük. Makineliler çaydanlıklar gibi tıslıyor. Su gerekli. Su bulamazsak makineliler yarın susar. Bu da demek ki. Gece durumu gözden geçirdik. Adam 11. Ben, Karnahov, Çumak, Valea. 2 telefoncu, makinelilerin başında 2 kişi ve bir er. O er, siperde birlikte durduğumuz şu Sibiryalı. Sağ elinin küçük parmağı kırılıp şişmiş ama kahramanca dayanıyor. Bunların dışında 3 yaralımız var. Sayıklayan asker akşama doğru öldü. Onu Sibir'e çıkardık. Zaten tüm ölüleri oraya koyuyoruz. Makineliler 4'e indi. 2'si saf dışı. En önemli şey su. Su olmazsa tüm mermiler 10 para etmez. Acaba bizimkiler bu gece harekete geçerler mi? Onlar burayı sürekli tutamayacağımızı biliyorlardır. Eğer Almanlar bizi tepelerlerse Alaytepe'ye veda etmelidir. Hepimizde dayanılmaz bir sigara isteği var. Valea ölü bir Alman'ın cebinde ezik ve ıslakça bir sigara buldu. Sırayla derin derin içimize çektik. Gözlerimizi kapayıp emerken parmaklarımız yanıyor. 2 saat sonra su düşünmeye başlıyoruz. Termosta sadece 2 litre var ama ona dokunamayız. Makineliler için gerekli. Telefoncular barınağın dip tarafından parşömen kağıda sarılı bir düzüne işte açıcı yağlı heringa balığı çıkardılar. Elimde olmadan yutkunuyorum. Gümüş gibi parlak. Kafalarının etrafında şebnem gibi yağ damlacıkları var. Onları ne de çok sever, kütür kütür yerdim. Ama tuzlular. Dışarı çıkıp onları uzağa Almanların tarafına doğru ve olabildiğince uzağa fırlattım. Sonra da geri döndüm. Yaralılar sessizleştiler. Yalnız ikisi ağır ağır soluk alıyor. Yeni sığınağımız düzensiz. Tahtalar üstlerine çiviyle çakılmış gazete kağıtlarıyla kaplı. Yaralıların altına kaputlarımızı serdik. Bu düzensizlik içinde yeşil abajurlu lambamız çok anlamsız görünüyor. Onu eski barınakta nedense bırakamadık. Burası nasıl sağlam kaldı bilemiyorum. Karnahov, kalemle duvardaki gazete kağıdının kenarına çiçek resimleriyle süslüyor. Zayıflamış gözlerinin altında mor lekeler olmuş. Çumak, fanilasını çıkarmış denetliyor. Bir yandan da kaşınıyor, bir yandan da söyleniyor. Yıkanmamız gerek. Bizimkilerle buluştuğumuzda bir banyo hazırlatacağım. Gece Volga'dan su getirir yıkanırız. Tüm bedenim kaşınıyor. Karnahov, bu kaşıntıdan savaş bitmeden kurtulamazsın diye teselli ediyor. Çamaşır kaynatmadan bu iş olmaz. Biz ne yapıyoruz? Volga'da bir parça yıkıyoruz. Çamaşır dediğin kaynayacak. Çumağın gergin derisinin altında görülen top gibi adalelerine bakıyorum. Bakarak anatomi öğrenebilirsin. Çumak doğruldu. Hiç yoksa içebilecek tütünümüz olsaydı. Karnahov iç geçirdi. Hiç fena olmazdı. Hiç yoksa 35 kupeklik motordan olsa hepimize yeterdi. Motor mu? Motor nedir ki? Hayal kuruyorsan iyi bir markadan kur bari. Hayalin ucuz olmasın. Yoldaş Değmen, siz savaştan önce hangisini içerdiniz? Belemor ya da Turut. Kiev'de bunlardan vardı. 2'şer rubleydi. Çumak. Siz sigaradan ne anlarsınız? Yaptıkları işe bak. Belemor hayal ediyorlar. Kazbek. Kazbek işte bak sigara bu. Günde 2 paket içerdim. İyi günlerdi onlar. Barınağın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşırken kollarını kaldırıp indiriyor. Ayağında Charleston pantolonlar. Paçalar 30 santim. Kasket yana yatmış. Kızı da taktım mı kola? Haydi gezmeye. Savaştan önce sen ne iş yapardın? Ben mi şofördüm? Bir ZİS kullanıyordum. Daha sonra Çervenoya, Ukrayna'da görev yaptım. Oradayken de tokamı parlatır, giysilerimi, beyaz kloş pantolonlarımı ütüler, hadi kente. Abi Çumak, savaştan önce sen kızlardan başka bir şey düşünmez miydin? Çumak düşünür gibi yapıyor, sonra yanıtlıyor. Vodka'yı da düşünürdüm. Ha bir de para. Tabii istediğim kadar olması için. Bak ben bilim adamı olmayı hiç istemedim. Şimdi ise bak. Şimdi yani senin için geç mi? Çumak yine durdu, düşündü. Elleri cebinde, ayakları açık bir süre öyle durdu. Geç değil tabii, dedi. Ancak savaş. Bak savaştan önce kendimin kralıydım. Bir grubum vardı. Birlikte içer, ana kuzuları ile birlikte dövüşürdük. Ama bu iş değil. Bak ne anlatacağım. Masanın kenarına oturup ayaklarını sallamaya başladı. Sözcükleri bulmakta zorluk çekiyor. Konuşuyor, konuşuyor ama amacına zor ulaşıyor. Bak Sivastopol'da şöyle bir olayım oldu. Kuşatmanın başıydı. Aralık ya da Kasım sonuydu. Tam anımsayamıyorum. Bir arkadaşım vardı. Hep beraber olurduk. Adı Terentiev. O da denizci. Sonra birlikte kıyı siperlerine düştük. Fransız mezarlığı kenarında. Savaştan önce onunla kedi köpek gibiydik. Bir kadını elimden almaya çalışıyordu. Bir erkek olarak yakışıklı adamdı hani. Onu gördüm mü hep avuçlarım kaşınır. Bir iki dişini kırmak isterdim. Köşedeki yaralı kıpırdanmaya başladı. Su istiyor. Ona ıslak bez emdiriyoruz. Yapabileceğimiz tek şey bu. Kaputu başına çekip sakinleşti. Termosun olduğu yere bakmamaya çalışıyorum. Çumak ıslak bezi yine termosun üstüne koyup masanın kenarına dönüyor. Kısacası onu sevmiyordum. O da bana karşı hiç iyi duygularla bakmıyordu. Karnahov başını eline dayamış, bakışlarını çumağa dikmiş oturuyor. Çumaksa ayaklarını sallamayı sürdürüyor. Sonunda onun iki dişini kırmayı becerdim ama o da benim bir kaburgamı kırdı. 3 hafta doğru dürüst soluk alamadım. Ama iş bunda değil. Filistler dumdumla tüm sırtımı parçaladılar. Olay onların siperlerinin 15 adım önünde olmuştu. Bunun sonum olduğunu düşünüyordum. Birkaç saniye sessiz kaldık. Çumak tırnağıyla masanın kenarında çizgiler çiziyor. Karnahov oturuş biçimini değiştirmiş. Lambanın alevi titriyor. Fitilin uzun yanı şişenin bir yanını yalayıp karartıyor. Sonra o öldü. Hani şu Terentiev. 2 ayağı da kopmuş, Gorki'de hastanede öğrendim. Resmini bana verdiler. Ölmeden önce öyle istemiş. Tek söyleyeceğim şu. Şu anda Terentiev yok. Ondan konuşuyoruz. Masadan atlayıp barınağın içinde dolaşmaya başladı. Karnahov başını çevirmeden onu gözleriyle izliyor. Anlıyor musun? Savaştan önce benim için çocuklar şeydiler. Nasıl diyeyim? Yalnızca tek başıma içmemek için. Yalnız kalıp sıkılmamak için. Şimdi ise... İşte bak bir keşiferim var. Sen onu tanıyorsun kombat. Şu onun için seninle tartıştığımız çocuk. Ben onun için adam öldürüyordum. Nereye istersen gönder, her işi başarır. Altından kalkamayacağı görev yoktur. Ailesinin tümünü Almanlar kesmiş. Birden konuşmasını kesip barınaktan dışarı çıktı. Basamaklarda ayaklarının sesini duyduk. Karnahov tekrar resim yapmaya koyuluyor. Yoldaş Teğmen, sizin şu çumakla aranız pek iyi değilmiş. Sorusu nazik, başını kaldırmadan soruyor. Evet, öyle bir şey vardı diye yanıtlıyorum. Karnahov gülümsüyor. Bana o anlattı. Bir ölü Alman içinmiş ha? Evet, Fristlerle başlamıştı. O zaman sizden hoşlanmamışmış. Ne yapalım? Bu dünyada herkese yaranmaya olanak yok. Şimdi nasıl durum? Düzeldi mi? Ne düzelecek ki? Yani uzlaştınız mı? Dargın mıydık ki? Basit bir karakter değişimi, hırçın bir kişi. Emir almayı sevmiyor, bense tersine. Yani emirleri yerine getirmeyenleri değil, çumak gibileri tahrik edenleri. Bu çok doğru. Tabii yalnız bu değil. Bana göre böyle olmayanları beğenmemiz gerek. Böyle olmayanları mı? Yani nasıl? Nasıl söylesem? Yani hamurunuz aynı değil. Söz gelişi. Çumak içeri girdi. Konuşmamız sonuçlandı. Su kabı nerede? Şu termos. Kapının eşiğinde duruyordu. Orada yok mu? Yok. Hangi deliğe tıkılmış? Şeytan bilir. Dışarı çıkarken kapının yanındaydı diyor Karnahov. Ayağıma takıldı, tökezlendim bile. Şimdi yok işte. Her tarafı aradım. Kesinlikle valeye almıştır. Deliğini tıkamak için. Peki valeye nerede? Az önce buradaydı. Otomatiğini temizliyordu. Onu neden arıyorsun? Su işine bir çare düşünmemiz gerekli. Hem susadık hem de en önemlisi makineliler için suya gereksinmemiz var. Ne düşünebiliriz ki? Hiçbir şey anlamıyorum. Bak bir şey var. İhtiyar bir şırıltı duyduğunu söyledi. Şu düzlüğün sonundan geliyormuş ses. Şırıldıyor diyor. Kim bilir, belki de bir kaynak vardır. Ne kaynağı? Tankerlerden gaz damlıyordur. Bunların seslerinin geceleri nasıl duyulduğunu bilirsin. Tankerler demir yolundan 200 metre kadar uzakta. Peki ama neden bir bakmayalım? İstersen bir bak. Kalan suyu bakraca döktük, dolmadı bile. Çumak termosu sırtlayıp gitti. Bir süre sonra da valeye geldi ve oturup otomatiğini temizlemeye başladı. Sanki hiç dışarı çıkmamış gibi. Sen nereye kayboldun diye sordum. İşini sürdürürken yanıt verdi. Kaybolmadım. Delik termosu sen mi aldın? Ben aldım. Niye aldın? Burada aramadık yer bırakmadık. Valeya anlayışsızlığımızdan bizi suçlar gibi yüzümüze baktı. Su yok diyen siz değil miydiniz? Ne olmuş? Ben de gittim. Suya mı? Evet, suya. Volga'ya mı? Hayır. Volga'ya varamadım. Yahu adam gibi konuşsana. Su getirdin mi? Getiremedin mi? Su değil, şarap getirdim. Yine otomatiğine eğildi. Yavaş yavaş durum aydınlanıyor. Daha gündüzden gideceği yolu ayarlamış. Köprünün solundan 3. tabura doğru bir patika var. Neden haber vermedin? Beni bırakmazdınız. Sözün kısası, 3. tabura ulaşamamış ama yolda bir Alman mutfağına rastlamış. Orada yığıntının yanında. Geceleri getiriyorlar anlaşılan. Atlarla getiriyorlar. Güçlü atlar. Çöpleri getiriyorlar. Bir baktım çukuru gördüm. Oraya emekledim. İki Fris oturmuş sigara içiyorlar. Karanlıkta sadece sigaralarının ateşi görülüyor. Alçak sesle fan fin fon konuşuyorlar. Sonra biri çakmak çaktı. Baktım ışıkta mutfakta sıralanmış termoslar görünüyor. Şunun gibi 5-6 adım ötemde. Muhakkak çay ya da kahve vardır diye düşündüm. Almanlar ise kedi gibi mırıldanıyorlar. Biri gitti, öteki kaldı. Ben bekledim. 10 dakika kadar bekledim. Üstüm çöplerden ıslandı. Sonra Alman mutfağın arkasına işemeye gitti. Ben de hemen termosun birini aşırdım. Belli olmasın diye de yerine bizim delik olanı bıraktım. Amma küfredecekler ha. Valeye hafifçe gülümsüyor. Şarapta iş yok, çok ekşi. Tam makinelilere göre. Yarımşar bardak içtik, keyfini çıkara çıkara yudumladık. Sonra da uykuya yattık. Rüyamda Karadeniz'i gördüm. Bir kayadan pırıl pırıl suya atlıyorum. Çevremde kocaman şemsiye gibi deniz anaları. 15. Taburu Şirayev teslim alıyor. Bizimkilerin atağı başarısız oldu. Çatışmaları siperden izledik. Almanlar durmaksızın makineliyle ateş ettiler. Salvolar gökyüzüne yükseliyor. Bazen bu yanda, bazen öte yanda roketler patlıyor. Sonra iki tarafta sustu. Sadece nöbetçiler kaldı ateşi sürdürmek üzere. Biz de barınağa döndük. Sabaha dek uyuyamadık. Ağzımızı bıçak açmıyor. Hele sigara eksikliği hepimizin sinirlerini iyice bozuyor. Yaralılar da durmadan su istiyor. Sabaha doğru da içlerinden biri öldü. Saat 7'ye doğru uğultuyla üzerimizden alçaktan bir uçak geçti. Ardından da Almanların hazırlıksız bir saldırısı oldu. Kendimizi 4 makineliyle savunuyoruz. İkisinin yanında makineciler, ikisinin yanında da Çumak'la Karnohov, Valeya ve ben. Valeya'nın avurtları çökük yüzünde mantarımsı bir takım yaralar belirdi. Gözleri kocaman ve ciddi bakıyor. Bir havan birkaç adım ötemizde patladı. Valeya dişlerin arasından hayvanlar diye küfrediyor. Ben de hayvanlar diye yineliyorum. Ateş 20 dakika kadar sürdü. Çok yorucu oldu. Sonra makineliği düzlüğe çekip bekledik. Çumak el salladı. Yalnızca elini ve başını görüyorum. İşaretle anlatıyor. İkinciyi vurdular. Demek 3 makineliye kaldık. Ardından bir yatağı daha püskürttük. Bizim makineli de tutukluk yaptı. Alman malı, ben de onu iyi tanımıyorum. Çumağı çağırdım. Siperin içinden koşup geldi. Bir şarapnel parçası kalçasını sıyırmış. Kafasındaki denizci kepini de bir kurşun delmiş. Hani ramak kalmış. Şu aradaki ikisinin işini bitirdiler. Geride sadece paçavraları kaldı. Yanıt vermedim. Makinelinin kapağını kaldırıp bir şeyler yapıp yerine taktı. Tamam, ateş ediyor. Mermimiz yetecek mi yoldaş kombat? Şimdilik yeter. Sığınağın orada bir sandık daha var. Oraya mermi düştü. Gözlerinin içine bakıyorum. Orada kendim varım. Kurtulamayacağız ha Teğmen. Kuru ve solgun dudakları güçlükle oynuyor. Galiba Çumak, diyorum. Elini uzatıyor. Ben de var gücümle sıkıyorum. Yaşlı Sibiryalı vuruldu. Ateşi aralıksız sürdürüyoruz. Makineli elimin altında sıtma tutmuş gibi sarsılıyor. Göğsümden, ensemden, sırtımdan terler akıyor. Önümde insanda tiksinti uyandıran gri bir toprak yığını. İleride romatizmalı eğri parmakları andıran tek bir çalılık var. Bir süre sonra makineli ateşinin altında yok oluyor. Almanların kaç kez yatıp yatıp tekrar atağa kalktıklarını artık sayamıyorum. 1, 2, 3, 5. Sonra belki de 10, belki de 15. Başımda bir uğultu var. Belki de uçakların sesi. Çumak bir şeyler haykırıyor ama ne dediğini anlayamıyorum. Valeya ard arda mermi şeritlerini uzatıyor. Nasıl da çabuk tükeniyorlar. Çevrem boş kovanlarla dolu. Ayak basacak yer yok. Ver, ver, daha ver, daha, daha, daha. Valeya sandığı sürüklüyor. Onu hayal olarak görüyorum. Sıcak ve yapışkan ter gözlerime akıyor. Ver, ver. Sonra önümde şapkasız bir yüz beliriyor. Pırıl pırıl gözler bana bakıyor. İzin verin yoldaş Teğmen. Defol. Kaç gözümün önünden. Siz yaralısınız, defol. Yüz önümden kayboldu. Yerini beyaz ya da sarı ya da kırmızı bir şey aldı. Bir bir değişiyor. Hani sinemalarda olur, birbirinin içine geçmiş daireler sonra yazı. Bir nişadır kokusu duyuyorum. Çember kaybolup yerine yine bir yüz alıyor. Altın renkli bir perçem, yaka düğmeleri açık, gülümseyen mavi bakışlar. Bu bakışları tanıyorum, bunlar Şirayev'in bakışları. Perçemde tıpkı Şirayev'inki gibi ve yeşil abajurlu lamba. Amonyak kokuyor, ağlamak istiyorum. Komutan beni tanıdın mı? Aman Tanrım, tabii. Tanrı'ya şükür, Tanrı'ya şükür. Ellerimiz birbirine sarılıyor, sarılıyor ve gülüyoruz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aman siz biraz dikkat edin yoldaş Teğmen, yaralı o. Çok sarsmayın. Bunları söyleyen tabii Valea. Ne yaralısı? Sadece derisi sıyrılmış. Yarın iyileşir, tüp gibi olur. Halsizlik hissediyorum, başım dönüyor. Su ister misiniz? Yanıt vermeme olanak kalmadan ekşi kokulu matara dudaklarıma dayanıyor. Hoş bir duygu tüm bedenime yayılıyor. Şirev, sen nereden çıktın? Aydan düştüm. Ciddi sordum. Ne demek nereden? Buraya atandım. Ve de işte buradayım. Senin taburundayım kombat. Yoksa sevinmedin mi? Hiç değişmemiş. Zayıflamamış bile. Yine eskisi gibi iri yarı ve güçlü. Derli toplu. Bunu söylüyorum. Sen zayıflamışsın diyor gülümseyerek. Kendini çok yorduğun belli. Evet, dinlenme güç. Ama dur hele. Sen buraya nereden düştüğünü söylemedin. Ne fark eder, düştük işte. Ya Frisler? Frisler mi? Vadiden kaçtılar. İki de tutsak bıraktılar. Peki kaç kişisiniz? Ne diyeyim, iki tabur. Seninki ve üçüncü 50 kişi vardır. 50 mi? 50. Yalan. Yine gülüyor. Çevredeki herkes gülüyor. Neden yalan söyleyeyim? Sana göre çok sayı mı? Ya sana göre ne diyeyim? Dur dur hele ya köprü. O ne durumda? 5-6 kişi hala dayanıyor ama Harlamov bastırıyor. Uzun sürmez. Güzel, çok güzel. Ya Çumak, Karnahov? İkisi de sapasağlam. Çok şükür. Hadi bana biraz daha su ver. 1,5 kupa daha su içtim. Şıraya kalktı. Sen biraz toparlan. Ben de şöyle oralarda ne oluyor bir bakayım. Akşama konuşuruz ha. Oskol'dan, Petropavlovka'dan söz ederiz. Seninle kıyıda nasıl oturduk anımsıyor musun? Elini uzattı. Hani yaşlı, geveze makinelici Filatov vardı ya, evet. Onu bir Alman tankı ezdi. Makinelisini son dakikaya kadar bırakmadı. Birlikte paletlerin altında kaldılar. Yazık. Harika adamdı. Yazık olmuş adama. Evet, harika adamdı. Birkaç saniye sustuk. Ben gidiyorum. Git. Demek akşama. Sol kepini kaşının üstüne yatırıp çıktı. Valia cebinden tütün çıkardı ve bir kağıda sarıp bana uzattı. Gece Şirayev'le tabur komuta merkezinde oturduk. Yaram önemsiz. Alnımdaki deri yırtılmış. Saçlarımın içinde de bir yol açılmış. İçki bile içemiyorum. İçki bile içebiliyorum. Feci kokan ispirto kıvamında bir şey bu. Mezemiz ringa balığı. Benim tepeden attığım. Valia buna dayanamamış ve bulmuş. Nasıl atılır? Geçen sefer içerken ah ringa olsaydı diyen siz değil miydiniz? Valia, Harlamov'un arşivinden aşırdığı yağlı kağıda balık parçalarını dizerken yaptığı işi savunuyor. İçerken Haziran'ı, Temmuz'u ve çekilmenin ilk günlerini, ayrıldığımız tavukhaneyi anımsıyoruz. Ondan sonra Şirev tüm taburu yitirmiş. Kantimirovka yakınında Almanların sarmasına girmiş tutsaklıktan kıl payı kurtulmuş. Son kalan 4 askerle Voroshkova'ya yönelmiş, oraya girerken de az daha esir düşüyorlarmış, sıyırmışlar. Donu aşmışlar, sonra da yenilgiye uğramış birliklerden kalanlardan oluşmuş tümene katılmışlar. Ve sonra da kendilerini Stalingrad ihtiyatları içinde bulmuşlar. Bir ay kadar orada kaldıktan sonra da bizim alaya atanmış. Tahta yatakta yatıp Şirayev'e bakıyorum. Onda ufak bir değişiklik bulmaya çalışıyorum ama her şey aynı. Hatta fanilasındaki mavi üçgen bile aynı. Yine düğmeleri açık yakasından görülüyor. Maksimov konusunda bir şey duydun mu? Diye sordum. Hayır, anımsamıyorum. Birisi donun bu yakasında olduğunu söyledi ama insanın inanası gelmiyor. Ben oralarda çok dolaştım ama rastlamadım. Bizimkilerden kimleri gördün? Bizimkiler mi? Şirayev'in yüzü buruşuyor. Bazı bölük komutanları ile istihbarat amiri Goglize'yi gördüm. Arabayla geçti, el salladı. Başka kimi, kim? Et kombinasındaki çocukları. Bistriski'yi. Evet evet, az daha unutacaktım. Hani senin bir kimyager arkadaşın vardı, ismi neydi? Igor mu? Nerede? Yerimden doğrulmaya çalıştım. Bu taraflarda 15 gün var yok, yalan. Yine mi inanmıyorsun? Kızıl Oktober'da 39. da. 39'da mı? Bilmem neden kimyager değil de senin gibi istikam olarak görev yapıyor. Bir takım mayın alanları, patlayıcı maddeler ve benzer saçmalıklarla uğraşıyor. Peki senin 39'da ne işin vardı? Hiç. Orada bir rastlantı olarak bulundum. Ordu karargahını arıyordum. Sersemin biri Banyadol'da olduğunu söyledi. Yola çıkıp gittiğimde toz duman göz gözü görmüyor. O sırada şarkıcılar dediğimiz uçaklar ortaya çıktı. Ben hemen bir sipere daldım. Girdiğim yere siper denmez ya, neyse. Sonra tahta bir kapı gördüm. Altına sığındım. Hiç yoksa parçalardan kurtulayım diyordum. Alman uçakları gittikten sonra baktım biri elimi tutuyor. Senin Igor. İlk bakışta tanıyamadım. Bıyıklarını kesmiş. Her yanı is içinde kapkara. Sadece gözlerinden tanıdım. Sağ sağlam mı? Sapa sağlam. Seni sordu tabii. O sırada ben ne diyebilirdim ki? Bilmiyorum dedim. İşte o kadar. Üzüldük, konuştuk. Bana senin 184'te olduğunu söyledi. Ancak yeni atandığın birlik numarasını yanlış söylemiş olacağından kaygı duyduğunu belirtti. Ama ben yine de yazdım. Kesinlikle senin yanına gelmeye karar vermiştim. Şimdi tümenlerde boş yer istediğin kadar. Ordu karargahında 184'e göndermelerini rica ettim. Onlar da seve seve gönderdiler. Tümende de alayını öğrendim, işte bu. Hey tanrım, kahramansın be. Yok ya, işte böyle. Peki Çavuş Sedi'yi gördün mü? Yok, görmedim. Aslında sormayı da unuttum. Sadece 10 dakika görüştük zaten. Hala onun tabakasını saklıyorum. Ayrılırken bana armağan etmişti. Cebimden selüloid tabakayı çıkarıp gösterdim. Şire'ye bakıp güzel dedi. Gerçekten güzel. Kendileri yapıyorlardı. Traktör fabrikasında zamanı böyle değerlendirmiştik. Orada ne çok selüloid vardı biliyor musun? Gerçekten güzel. Demek onlar yaptı. Peki kapağın üzerindeki oyma? Ben, o benim inisiyalim. Çakı ile oydum. Çok güzel. Şimdi bundan sende sadece bir tanem var. Bir tane. Ben benimkini armağan etmiştim. Bu Sedi'ninki. O da bana verdi kendisininkini. Ana olsun diye. Harika çocuktu. Gerçekten harikaydı. Şire'ye bardakları bir kez daha doldurdu. Bana başka koyma dedim. Başım döndü. Bir süre sonra alay karargah amiri Abrasimov asık ve sapsarı yüzle içeri girdi. Tümen komutanı gece saldırıyı berbat ettiği için neredeyse rütbesini indireceğini söylemiş. Ama o ne yapabilirmiş ki? Alayı nakletmeye hazırlanıyorlarmış. Sonra vazgeçmişler. Şirayev'le ön hatlara gittiler. Bir de Harlamov'la taburun malzemelerini teslim etmek için hazırlık yaptık. Saat 12'ye doğru Şirayev döndü. Taburu teslim ettim ve mehtap çıktığı sırada Valeye ile birlikte kıyıya inmeye başladık. Ön hatlarda Karnahov ve Çumak'la vedalaştım. Harlamov elimi sıkarken, kıyıda sıkılırsanız bizi ziyarete gelin dedi. Bakışları dostça. Biraz üzgünüm. Tabura alışmıştım. Kapıdaki asker, ismi çok uzun, o nedenle de bir türlü aklımda tutamıyorum. Tüfeğini sağ elinden soluna geçirerek selam aldı. Bizi bırakıyor musunuz yoldaş kombat? Öyle oldu. Öksürdü. Bu kez vedalaşmak için selam aldı. Arayın bizi, unutmayın. Mutlaka, mutlaka diyorum. Valeye yaslanıp sığınaktan çıktım. 16. 3 günlük istirahat. Bugün tümüyle avarelik ettim. Yedim, okudum ve uyudum. Ligasor'un yeni barınağı artık korugan gibi mükemmel. Bir yeraltı harikası. 7 metrelik karanlık bir tünel var. Sonunda sağ yanda bir oda. Hem de ne oda, yalnızca pencereler eksik. Her yanı ince tahtalarla kaplı. Tavanda, zeminde, masanın üst yanında ampir stil bir ayna. Masa iki yatak arasında duruyor. Köşede bir pürmüz ocak. Döşek ve yastıklar ve de battaniye. Karşıda koridorun solunu piyonerler hala kazıyorlar. Bu kez kendileri için yer yapıyorlar. Ligasor anlatıyor. Tanrı ömür verirse ranzaları iki katlı yapacağız. Bir de tüfekler için yer, aletler için de yer yaptıracağım. Bir de PK ile mutfak için bir köşe. Sonra hızını alamayıp ekliyor. Koridorda bir cephanelik malzemeler için iki depo açtıracağım. Üzerimizde ne kadar toprak var biliyor musun? Tam 14 metre. Hem de kirli toprak. Granit gibi sert. Tek kelimeyle kurşun geçirmez. Sonra gülüyor. Ne kurşunu? Hiçbir şey. Valeya sabahları koyu bir makarna çorbası ile beni besliyor. Çorba o denli koyu ki kaşıktan dökülmüyor. Her şey güzel. Hoşuma gidiyor. Tehlikesiz bir barınakta yarı değilse bile çeyrek bir başarının tadını çıkarıyorum. 3 gün istirahatteyim. Çorbadan bir süre sonra Valeya özel bir semaverde çay demliyor. Semaverin köşedeki tıslayışı son derece tatlı. Sırtıma bir yastık dayayıp eski gazetelerin bilmecelerini çözüyor ve Moskova baskılarından haberleri okuyorum. Dünyada sükunet var. Yeni Zelanda ordusunu yeni kurallarla takviye etmiş. Mısır cephesinde İngilizlerin harekatı artmış. Almanlar güç durumdaymış. Küba ve Lüksemburg'la yeniden diplomatik ilişkiler kurulmuş. Müttefik hava kuvvetleri Yeni Gine'de adalara saldırılara başlamış. Karada da Japonlarla savaş iyice hızlanmış. Amerikalılar ilerleme kaydetmişler. Madagaskar'da İngiliz birlikleri bir yerleri almış. Bir miktar da tutsak ele geçirmiş. Boşol tiyatrosunda Dubrovski oynuyormuş. Mali'de ise Korneyçuk'un yapıtı cephe. Burada 14 metre yerin altında, ön hatta 1,5 kilometre uzaktayız ve biliyoruz ki dünyada şimdi burayı konuşuyor. Ben kendimi son derece rahat hissediyorum. Acaba buradan daha sakin bir yer var mı? Işıklı caddeler, tramvaylar, treleybüsler, musluğu çevrildiğinde akan çeşmeler, ne garip. Gözlerimi tavana dikip düşünüyorum. Düşüncelerim büyük problemler üzerine. Dünyada her şey nispi. Şimdi benim için en güzel yer bu barınak. Düşündüğüm kazandaki yemek. Aman makarna gerektiği kadar yumuşak olsun. Savaştan önce ise kravatlar, elbiseler düşünür ve fırından 2 ruble 70 kopeye aldığım çörek sıcak olmazsa kavga ederdim. Acaba savaştan, tüm bu bombardımandan sonra biz ve buna benzer şeyler. Sonra tavana bakmaktan sıkılıp geleceği düşünüyorum. Bir süre dışarı çıktım. Yine eskisi gibi Kızıl Oktober'in üzerinde uçaklar var. Karşı kıyıda da bu yanda da mermiler patlıyor. Volga'nın üzerinde acele acele sandallar gidiyor ve Almanlar onlara ateş ediyor. Ama bu artık bir gösteri gibi izlenmiyor. Olaya pek az kişi ilgi duyuyor. Hatta Messerler kıyıyı tarayıp Junkerler Kızıl Oktober'a değil de bize saldırdığı zaman bile insan heyecanlanmıyor. Bir siperin ya da bir korunağın ardına sinip çevreyi izliyorsun. Sonra çıkıp birisi ölmüşse hemen bombaların açtığı çukurlardan birine gömüyorsun. Yaralılar da sağlık merkezine taşınıyor. Tüm bunlar son derece soğukkanlı biçimde ağızda sigara, küfürler savrularak yapılıyor. İnsan her şeye alışıyor, kanıksıyor. Ne işe yaradığını anlayamadığım bir borunun üzerinde oturup ayaklarımı sallıyorum. Karşı kıyıdaki kiliseyi seyrederken başımı döndüren garip bir karışım tütünü zevkle içiyorum. Takım komutanı olan bıyıklı garguşa yanıma geldi. Ona saatimi gösterdim. Bir duruyor, bir çalışıyor. Alıp kulağına götürdü, salladı. Sonra dizinin üzerine koyduğu bir tahtanın üstüne açarak onarmaya koyuldu. Hareketlerini incelediğinde son derece uyumlu ve ölçülü davranışlar içinde olduğunu görüyorsun. Oysa ellerinin kocamanlığına ve gücüne bakarsan saatin tuzla buz olacağından başka şey düşünemezsin. Savaştan önce yaptığı işe aklım ermiyor. Bu 26 yaşındaki adam burada saatçi de demirci de. Ama o dalgıçlık yapmış ve akrobatlık. Üstelik 3 kez evlenip ayrılmış. Ayrıldığı eşlerinin ikisi ondan boşandıktan sonra evlenmelerine rağmen hala mektup yazıyorlarmış. Konuşması sakin. Ancak soruları büyük bir içtenlikle ve sevinçle yanıt veriyor. Ben de yapacak bir işim olmadığından bol bol soru soruyorum. O sorularımı sanki anket kağıdına cevap yazıyormuş gibi ciddiyetle karşılıyor. Konuşması sırasında bir an bile gözünü saatten ayırmadı. Yalnız bir kez tünele girerek piyonerlerin çalışmasını denetledi. Bir süre sonra karargah harekat komutan yardımcısı geldi. Astafiev, genç, uzun favorili, R'leri Fransızlar gibi uzata uzata konuşan, keskin bakışlı bir insan. Davranışlarını kendine yakıştırıyor. Onunla 2 gün oldu tanışalı ama o sanki 40 yıllık arkadaşımmış gibi bana George diye hitap ediyor. Küçük adı İspolit. Bence tam ona göre bir ad bu. Çıkaramadığım bir yanı ile Tolstoy'un kahramanlarından İspolit Kuragin'e benziyor. Kendinden son derece emin biri. Savaş öncesi Sverdlov Üniversitesi'nde tarih doçentiymiş. Sigara içerken küçük parmağını havaya kaldırıyor ve dumanı büzdüğü dudaklarının arasından çıkarıyor. Mesleği gereği gelecek için malzeme topluyor. Bunun ne denli önemli olduğunu anlayabiliyor musun George diyor. Sırtını bir süre üfleyerek tozlarını temizlediği boruya yaslayarak konuşmasını sürdürüyor. Tam şimdi olayların alevlendiği ve bizim de onun içinde olduğumuz zamanı değerlendirmek gerek. Bu savaşa katılan biz kültürlü insanlar son derece şanslıyız. Yıllar geçecek ve bizim bölük komutanının gidip yoz kitabına binler ödeyecekler. Doğru değil mi? Bir süre sustu. Siz bana yardımcı olursunuz değil mi George? Abrasimov ve benzerlerine güvenilmez ama siz öyle değilsiniz. Beni anlarsınız. Onları emirlerini yerine getirmek ve bir takım tepeleri almaktan başka şey ilgilendirmiyor. Benim onunla aynı fikirde olduğumdan güvenli bir biçimde gülümsüyor. Şeytan alsın. Belki de haklı. Ama onun dedikleri şu anda beni ilgilendirmiyor. Üstelik tutumu ve görünüşü sinirime dokunuyor. Şu favorileri, George deyişi, durmadan küçük çakısı ile temizlediği pembe tırnakları. Uçurumun üzerinde sıra sıra sarı kanatlı yünkerler belirdi. İspolit onlara bakıyor ve eliyle şık bir işaret yapıyor. Ben gidiyorum. Bunlar yaşantımı mahvettiler. Günde 20 kez geliyorlar. Tümen karargahındakiler de tümüyle aptallaşmış durumda. George, bana uğrayın. Ve barınağa girip kayboldu. Yünkerler sıralanıp Kızıl Oktober'in üzerine pike yapıyorlar. Garkuşa elinde pense dilinin ucunu dudaklarının arasına çıkarmış, bir çarkı yuvasına yerleştirmeye çalışıyor. Mutfaktan koku duyuluyor. Öğleyin köfte olacak sanırım. 15. ayrımın sonu, sayfa 237.